Eksen'de dünyayı anlatıyoruz.
Ve Asya'dan başlıklarımız
biraz da
var.
Türkiye-Avrupa Birliği ilişkilerine bakalım. Washington'da önemli başlıklar olacak. Önce İsrail yönetimi, İran'da 19 Mayıs'taki
biraz da Fransa seçimlerine
dünyanın dört bir yanından sıcak başlıklar var.
Filistin'den,
Suriye'den,
Avrupa Birliği
ve Rusya'dan,
Latin Amerika'dan.
Ceyda Karan'la Eksen hafta içi her gün 16-17 saatleri arasında RSFM'de.
Senden herkese merhabalar. Hafta sonuna doğru hem Suriye cephesinde hem Türkiye'nin batısında Yunanistan'la gerilim iyice yoğunlaştı. Hafta içerisinde de gelişmeleri aktarmıştım ama hem Ege'deki adalar, kayalıklar üzerinden bir bilek güreşi başladı. Hem Kıbrıs Rum yönetiminin Münasır Ekonomik Bölgesi gördüğü yerde İtalyan şirketiyle yapılan aramaya yönelik Türkiye'nin tutumu tepki çekti. Bugün biraz Orta Doğu'dan ayrılıp Türk-Yunan ilişkilerine bakmaya çalışacağız. Programın ikinci yarısında, ilk yarıda her zaman olduğu gibi dünyadaki gelişmeler, dünyadan özetlerimiz olacak. Türk-Yunan ilişkilerine Londra'dan Aston Üniversitesi'nden doçent doktor Yaprak Gürsoy ile birlikte konuşacağız. Ne oldu, neden şimdi birdenbire Ege'de bu mesele patladı? Yunanistan'ın özellikle bazı adacıklar üzerindeki işgali ve askeri yığınak yapması ne manaya geliyor? Türk-Yunan ilişkilerinde bu yeni bir şey mi, yeni olgular var mı, yeni boyutlar var mı ilişkilerde öteden beri süren gerilimlere? Bunları ele almaya çalışacağız. Frekanslarımız değişmişti yeni yılda birlikte. Tekrar hatırlatalım, İstanbul'dan 97.8, Ankara'dan 96.2, İzmir'den 91.0, Bursa 101.4, Kocaeli 90.2. Ayrıca Sputnik Türkiye'nin web sitesindeki pop-up'tan, rsfm.com.tr'den de Eksen'i internet üzerinden dinleyebilirsiniz. Başlayalım. Evet, Türkiye-AB ilişkileri ana başlık. Rex Tillerson'ı bekliyor Ankara. Biz de haftanın kalan günlerinde meseleyi ele atmaya çalışacağız. Bugün Brüksel'de Savunma Bakanı ile görüşme var ama öncesinde mesajlar var. Tillerson gelmeden önce karşılıklı mesajlaşmaların devam ettiğini söylemek lazım. Dün aktarmıştım size, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu Türkiye ile Amerika arasındaki ilişkilerde güven bunalımı olduğunu, düzeltmeyi deneyeceklerini söylemişti ve eğer düzelmezse bozulabileceğini söylemişti. Kuveyt'te TRT Haber'e konuşarak yaptığı açıklamaydı bu. Türk halkının artık Amerika'yı dost görmediği, YPG'ye silah verilmesi, FETÖ'nün barınması, tüm bunlar nedeniyle güven kayboldu. Amerika'nın somut adımlar atması gerekiyor vurguları yapmış idi. Şimdi tabii Amerikan Dışişleri Bakanlığı Türkiye'den son Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın da grup konuşmasında özellikle de Membiç'i ziyaret eden Amerikalı Kor General Paul Funk'a yönelik sözleri vardı. Bizi vururlarsa agresif karşılık veririz demişti. Cumhurbaşkanı ona hiç Osmanlı tokadı yememiş oldukları çok açık ifadelerini kullanmıştı. Bu dahil Türkiye-Amerika ilişkilerini değerlendirdi Amerikan Dışişleri Sözcüsü Ethan Noel. Tabii öncelikle daha serin kanlı bir değerlendirme yaptığını belirtmek lazım ilk baş için. Dışişleri Bakanı Rex Tillerson'ın Türkiye'ye gidip mevkidaşıyla görüşeceğini aktardı. Bir dizi görüşmede zaten endişelerin dile getirildiğini söyledi. Açık davrandı Dışişleri Bakanımız dedi Heather Nauert. Güvenlik kaygılarını anlıyoruz Türkiye'nin. Yalnız onlar için değil, aynı zamanda Suriye ve ABD için de işleyecek bir çözüm konusunda onlarla konuşmak istiyoruz dedi. Bu Osmanlı tokadı yorumunu ise komik diye nitelendirdi. Her yabancı liderin yorumlarına cevap veremeyeceğini söyledi. Şimdi Amerikan elçiliğinin bulunduğu sokağa Ankara'da Zeytin Dalı ismi verilmesi kararı alınmıştı belediye tarafından. O da soruldu Noyert'e. Noyert'te bu iç meseledir, isterlerse değiştirirler. Biz ifade özgürlüğüne önem veriyoruz demekle yetindi. Böyle mesajlar var. Tillerson, Rex Tillerson'ın son yaptığı açıklamalar olduğunu belirtelim. Orta Doğu turunun kuvvet ayağında Suriye'de askeri varlığı devam ettireceğini Amerika'nın ve güvenlik güçleri de yetiştirmeye de devam edeceklerini söyledi. Tekrarladı aslında. Yerel güçlerin etkili, mesul ve insan haklarına saygılı olması üzerinde çalışıyoruz dedi. Zeytin Dalı Harekatı'nın IŞİD'le savaşın etkisini azalttığı şikayeti de var Rex Tillerson'ın söylemleri arasında, ama Amerika ile Türkiye'nin aynı yönde çalışmanın yolunu bulması gerektiğini söyledi. Buradan tabii bir de İran'ın silahlı kuvvetlerini ve milislerini Suriye'den çekmesi gerektiğini öne sürmesi dikkat çekiciydi. Buna jet yanıt verdi İran'ın dini lideri Ayetullah Ali Hamenei'nin baş danışmanı Ali Ekber Velayeti ve İran'ın Suriye'deki askeri varlığı Suriye hükümetinin davetine dayanmaktadır ve meşrudur. Asıl Suriye'yi terk etmesi gerekenler meşru hükümetten izin almamış olanlardır ifadelerini kullandı İranlı yetkili. Tillerson aynı zamanda Hizbullah'ın Lübnan siyasetinin parçası olduğu yolunda sözler sarf etmesi de dikkat çekici idi. Bu bağlamda hem İran'a böyle derken Hizbullah için böyle bir değerlendirme yapması, onu da ekleyin. Tabii şimdi bu mesajlar alınıp verilirken ortada bir de Pentagon'un yeniden sınır gücü meselesini gündeme taşıması var. Bütçeyi aktarmıştım iki gündür size. Pentagon'un yeni bütçesinde 550 milyon dolarlık bir pay ayrılıyor Suriye Demokrat Güçleri. Dolayısıyla YPG için Amerikalılar bu konuda bir geri adım atmıyorlar. Oradaki güçlerin eğitilmesi, Eğit Donat programı da var burada. Sınır Koruma Birliği, Kuzey Suriye Ordusu gibi iddialar, ithamlar ortaya atılmıştı. Pentagon Savunma Bakanlığı sınır koruma gücünün ana odağının Irak ve Suriye sınırı olacağını savundu. Ne demek Irak ve Suriye sınırı? Tabii bu da enteresan. Anadolu Ajansı'nın haberi olduğunu belirteyim yalnız ben bunun. Çünkü orası zaten Suriye toprağı. O zaman Suriye'nin kuzeyinde Suriye ile sınır olan bir toprak parçasından mı bahsediyor Pentagon gibi? Hadi Irak sınırını anladık. Böyle bir şeyden bahsediyoruz ki Irak sınırında daha geçen gün SDG unsurları kalıntı IŞİD'çilerin kuşatmasıyla karşı çıkıyorlar. Bunu YPG sözcüsüne de sormuşlar. Nuri Mehmut Sputnik'e vermiş söyleşi yanıtlarını. Öncelikle bu yeni bir şey değil, bütçe diyor. Türkiye Afrin'e girmeden önce de bütçemiz vardı diyor. Afrin'de Amerika'nın verdiği silahları kullanmadıklarını öne sürüyor. Daha çok onları çetelerden alıyoruz demiş. Kara borsada tüccarlardan alıyoruz diye eklemiş. Suriye'nin parçalanmasını istemediklerinden bahsetmiş. Parçalanmasına yeşil ışık yakmıyor mu Amerika'nın bu bütçe planı denilince? Suriye'nin istikrara kavuşması için anlaşma içerisindeyiz Amerika ve koalisyon güçleriyle. Suriye'nin parçalanması ne bizim ne de bizimle ortaklaşa çalışan güçlerin düşüncesinde var diye de bir iddiada bulunmuş. Evet. Hal böyleyken Türkiye-Rusya ilişkilerinde dikkat çekici bir başlık var bugün. Onu da hemen bu arada söyleyeyim. Türkiye'nin Rusya'dan ikinci bir S-400 anlaşması yapması Rusya'yla gündeme gelmiş. Rusya'nın savunma ve diplomasi çevrelerinden bir kaynağın aktardığı bu bilgi, verdiği bilgi bu. 2020 ortalarında ilk S-400 hava savunma sistemi bataryalarının teslimatı öngörülüyor. İkinci S-400 füzesi bataryalarının da 2021'de tamamlanmasının tasarlandığı öne sürülmüş. Kısmen yerelleştirilmesinin de söz konusu olacağından bahsediliyor. Yerelleştirme derken teknoloji transferi, üretimi ima ediliyor. Bunu belirtmek lazım. 4 adet S-400 bataryası için, bu 2020 teslimatı için söylüyorum, 2,5 milyar dolar Türkiye para ödemişti. Bir kısmı Rusya'dan krediyle ödeniyor bunun. 400 kilometre menzilli, 30 kilometre irtifa, yüksek irtifa olan bir sistem bu. Aynı hedefe iki füze kitleyip eş zamanlı 80 hedefi vurabiliyor. Gelişkin bir silah. Eğer Türkiye aldığında da buna sahip, bu bataryalara sahip ilk NATO ülkesi olacak Türkiye. Evet. Afrin operasyonu 1485 terörist etkisiz hale getirildi açıklaması yaptı Türk Silahlı Kuvvetleri. 20 Ocak'ta başlamıştı operasyon, anımsayalım. Tabii ki tartışmalar yok değil, Türkiye'nin fazla ilerleyemediği yolunda eleştiriler de yok değil. En son Anadolu Ajansı İHA'lar tarafından çekilen görüntülere dair bir haber geçmiş. YPG'nin meskun mahallelerden Türkiye'ye yönelik saldırılarını gözler önüne serdiğini belirtiyor. Sivillerin içerisinde, sivilleri kalkan olarak kullandıkları, sivil kıyafetle dolaşmanın ise büyük problem olduğu, o zaman da tabii saldırıya açık hale geliyor. Buna dair de meskun mahalden atış yapılması sivillerin hayatını tehlikeye sokuyor. Buna dair İHA'lar tarafından çekilen görüntülerden bahsetmiş Anadolu Ajansı. Birleşmiş Milletler'den ise açıklama var. Sivil yaşam alanlarının korunmasını talep etti Birleşmiş Milletler Türkiye'den. Evet, Alman Meclisi'nden de Afrin, Türkiye ile ilgili iki rapor var diyelim. Bu raporda bir de tank ihalesiyle birleşmiş vaziyette. Türkiye'ye yönelik fazla bir eleştiri yapılmamış raporlarda, onu belirtmek gerekiyor. Uluslararası hukukun ihlali gibi bir durumun söz konusu olmadığı söyleniyor raporlarda. Sol partinin önergesi üzerine gündeme getirilmiş ama yani şu aşamada tankları, mankları herhangi bir şeyi etkilemesi mümkün gözükmüyor. Bu tartışmadan, Alman Meclisi'ndeki tartışmadan bunu anlıyoruz. Evet, Suriye'den diğer gelişmeler. Amerikan Ulusal İstihbaratı'ndan Ulusal İstihbarat Direktörü Daniel Coats'un açıklamaları var. Dikkat çekici bu açıklamalarda diyor ki artık Suriye muhalefeti Esad'ı devirecek güç de değil diyor. Ama bir yıl daha savaşabilirler tespitleri yapmış Amerikan İstihbaratı. Bu bir yıl içerisinde de epey bir fırtına kopacak, öyle gözüküyor. Bir Suriye tankını Pentagon vurmuştu. Bununla ilgili nefsi müdafaa açıklaması yapmış. Suriye topraklarında Pentagon Suriye tankını vuruyor ve nefsi müdafaa diyor. Dikkat çekici, Amerikalıların son dönemde başka topraklarda uluslararası ilişkilere diyelim, uluslararası yasalara aykırı bir biçimde varoluşlarını meşru müdafaa olarak nitelendirdiklerini görüyoruz. Rus Dışişleri Bakanlığı'ndan ise açıklama var. Rusya'da bu en son 7 Şubat'ta bombardıman yapmıştı Amerikan güçleri ve hem Arap aşiretler hem de bir takım 6 tanesinin ismi de açıklanmıştı. Rus milisin öldüğü bilgileri Rus basına yansımıştı. Şimdi Bloomberg onlarca ve yüzlerce Rus vatandaşının öldüğü iddiasında bulundu bu saldırıda. Paralı askerler deniliyor. Rusya Dışişleri Bakanlığı'ndan itiraz geldi. Bunların klasik bir dezenformasyon olduğunu söyledi Rusya Dışişleri Bakanlığı. Ölü miktarının bu kadar olmasının imkansız olduğunu söylüyorlar. Kremlin sözcüsü Dmitri Peskov ise Suriye topraklarında Rusya vatandaşları bulunabilir ama bunların Rusya ordusuyla bir ilişkisi yoktur. Kremlin'deki statü meselesiyle alakalı düşünüldüğü zaman bu çıkarımda bulunabilecek kadar bir bilgiye sahip değiliz. Biz Rusya silahlı kuvvetleriyle ilişkili değiller diyor. Putin hakkında ortaya atılan iddialar çok fazla, biliyorsunuz. Rusya'daki ölümleri kurmaylarıyla istişare etmek için toplantılarının bir kısmını iptal ettiğine dair haberler bile ortaya atıldı. Bunları yalanladı Dmitri Peskov. Çarpıtılmış bilgilerin esiri olmayın dedi. Evet, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'dan açıklama var. Dün akşam saatlerinde yaptı açıklamayı. Suriye'de sivillere karşı kimyasal silah kullanıldığı ispatlanırsa Suriye'ye saldırı düzenleyeceklerini söyledi Macron. Ama tabii cümlenin ikinci kısmı da şu ana kadar, bugün itibariyle bir istihbaratımız, silahlı kuvvetlerimiz anlaşmalarda belirtilmiş olan kimyasal silahların sivillere karşı kullanıldığını tespit etmiş değil dedi. Fransa tabii eski sömürge gücü, 1920'lerde 30'larda Fransa'nın, Suriye'nin bağımsızlık mücadelesinde Fransızlarla bolca kapışma var. Şimdi bir de Fransa'nın liberal cumhurbaşkanının son derece Orta Doğu sahnesinde Irak Savaşı'yla birlikte düşünürse kitle imha silahı yalanından geçilmezken ortaya attığı böyle hani görürsek saldırırız tarzı bir açıklama, ama elimizde de kanıt yok. James Mattis, Pentagon şefi de geçtiğimiz günlerde ortalık karıştırmıştı. Bir takım NGO'lar ve think tankler Suriye'ye işgal ve saldırı yapılsın istiyorlar. Bu yüzden de özellikle El-Kaide ve El-Kaide ile birlikte çalıştığı defalarca görüntülerle saptanmış beyaz miğferler üzerinden kimyasal silah sahnelemesi ve yalanları gündeme taşınıyordu. James Mattis ise ellerinde kanıt olmadığını söyledi ve bu yüzden de Batı'da müdahale isteyenler arasında epey bir tartışma patlak verdi. Şimdi bir de buna Macron ekleniyor. Evet, şimdi Mart ayında Kazakistan Dışişleri Bakanı Kayrat Abdurahmanov açıklamış. Astana üçlüsünün Dışişleri Bakanları Sergey Lavrov, Çavuşoğlu, Mevlüt Çavuşoğlu ve İran Dışişleri Bakanı Cevat Zarif bir araya gelecekler demiş. Suriye'den son başlık olarak da bunu verelim. Evet, kuvvette konferans devam ediyor. Türkiye'den Irak'ın yeniden inşası için 5 milyar dolar kredi kolaylığı sağlanacağı açıklandı. Mevlüt Çavuşoğlu Türkiye'yi temsil ediyor. Rusya, Irak'ta büyük yatırım projelerini finanse etmeye hazır olduklarını belirtmiş vaziyette. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Suudi Kralı Selman'la Suriye'yi görüşmüş, Zeytin Dalı hakkında bilgi vermiş, yeniden ilişkileri güçlendirmekten bahsedilmiş. Aralık'ta Başbakan Binali Yıldırım ziyaret etmişti Suudi Arabistan'ı. İsrail polisi ise Başbakan Benjamin Netanyahu'nun iki ayrı davada rüşvet aldığı, yolsuzluk yaptığı ve güveni kötüye kullandığı şüphesine dair yeterli kanıt bulunduğunu belirterek savcıya iddianame hazırlaması tavsiyesinde bulundu. İsrail'deki sistem böyle işliyor. Netanyahu bunu değiştirmeye çalışıyor bu arada. Polisin bağımsız konumunu dava bin diye anılan vakalardan ilkinde. İsrailli Amerikalı Hollywood yapımcısı Arnon Milchan'ın ismi geçiyor. Ondan en az 1 milyon şeker, 280 bin dolar değerinde şampanya, püro, mücevher, kıyafet gibi pahalı hediyeler almak. Bunun karşılığında kendisine işte vergi kolaylıkları, ABD vizesi almasına yardımcılık, ABD vizesi, yanlış görmemişim. Hissedarı olduğu bir takım televizyon kanallarının batmaması için devreye girmek gibi bir takım iyilikler yaptığı anlaşılıyor. Netanyahu suçlamaları reddediyor. Polis belgesini, savcılığa verilen polis belgesini İsviçre peynirine benzetti kendisi. Koalisyonum sağlam, baştayım mesajı veriliyor. Tabii Netanyahu bu kadar sıkışınca bazıları da şimdi savaş çıkartabilir diye kaygılarını dile getiriyorlar. Özellikle Netanyahu'nun siyasi çizgisinden haz etmeyenler, öyle diyelim. İsrail'den bir başka haber, İç İstihbarat Servisi Shin Bet, Hamas'a yardım ettiği gerekçesiyle gözaltına alınıp sınır dışı edilen yardımcı doçent doktor Cemil Tekeli'nin sorgusuna dayanarak bazı iddialarda bulunmuş. Özü Ankara'nın Hamas'a, yani Müslüman kardeşlerin Filistin koluna, Türkiye hükümetiyle birlikte çalışan Sadat aracılığıyla yardım ettiği iddiaları. Türkiye reddetti, Tekeli reddetti, işkence gördüğünü öne sürüyor. Filistin'in cesur kızı Ahed Tamimi'nin duruşması vardı bugün, 16 yaşında, 11 Mart'a ertelendi. İki İsrail askerini tokatlama, tekme atma, Ramallah'ta ailesiyle yaşadığı eve İsrail askerlerinin düzenlediği baskında tutuklanmıştı. Dünya cesaretiyle kendisini tanıyor. Ve Ege'de gerginlik. Dışişleri Bakanlığı kardak gerilimine ilişkin açıklama yaptı. Tehlikeli hareketlere son verilmesini istiyor. Kuvvetli bir protesto girişimi diyor. Kardak kayalıkları civarında Yunan sahil güvenlik botları tehlikeli manevralar yapmıştır diyor. Türk ve Yunan sahil güvenliğinin botlarının ufak çaplı bir çarpışması gündeme gelmişti. Yunan Dışişleri Bakanlığı da Türk Büyükelçisini kardakla ilgili çağırmıştı. Tsipras, Yunanistan Başbakanı, Başbakan Binali Yıldırım'la telefonda görüştü akşam. Tansiyonun, gerginlikten rahatsızlık duyulduğu, tansiyonun düşürülmesi için Yunanistan'ın gerekli tedbirleri almasının beklendiğini vurgulamış Binali Yıldırım. Ege'nin dostluk denizi olması gerektiğini belirtmiş. Tsipras'la mutabakata vardıklarını da belirtiyor. Kıbrıs'ta da aynı şekilde İtalyan Eni şirketinin sondajı vesilesiyle bir gerilim olduğunu belirtelim. Kardak'ta İskele ve Gözetleme Kulesi Türkiye'nin yaptığı yolunda haber var. Kardak'a 1 mil uzaklıkta Çavuş Adası'nda Deniz Kuvvetleri tarafından, komutanlığı tarafından yapılıyor. O bilgiyi de vereyim. Kıbrıs'ta da işte İtalyan en iyi şirketinin sondaj aramalarına durmak zorunda kaldığı Türk Silahlı Kuvvetleri'nin, Türk donanmasının bölgeye yönelmesiyle bu bir gerilim kaynağı. Avrupa Birliği'nden açıklama geldi. Komisyon Başkanı Jean-Claude Juncker, Türkiye ve Kıbrıs arasında Doğu Akdeniz'deki krizle ilgili Türkiye'nin davranışlarına şiddetle karşı çıkıyorum diye sert bir açıklama getirdi. AB ülkeleriyle iyi komşuluk ilişkileri ve ihtilafın barışçı çözülmesine doğrudan zarar veren eylemlerden kaçınmaya çağırıyoruz diye Avrupa Komisyonu sözcülüğünden de açıklama gelmiş durumda. Evet, az kaldı vaktim. Sosyal Demokrat Parti'nin Almanya'da Genel Başkanı Martin Schulz görevinden istifa etti. Kişisel ve içerik olarak değişime ihtiyaç var dedi. 22 Nisan'da genel başkanlık seçimleri yapılacak. Kızgın değilim tepkisi göstermiş. Hollanda Dışişleri Bakanı Halbe Zijlstra. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'le 12 yıl önce görüştüğünde işte Putin'in her yeri ele geçirmeye çalıştığı, Büyük Rusya'yı kurmaya çalıştığını öne sürmüştü. Yalan söylemiş. Dün aktarmıştım. Yalan söylediği için istifa etmek zorunda kaldı. Gözlerinde yaşlarla istifa etti. Bir de Moskova'ya gidecekti bir gün kala, bir gün sonra. Hatta Ruslar da bekliyoruz biz, buyurun gelin demişler. Böyle bir Hollanda'dan bir vakamız var. Moskova'da 71 kişiyi taşıyan uçak, yolcu uçağı düşmüştü. Sebebi açıklanmış, yanlış uçuş hızı verisinden dolayı düşmüş olabileceği söyleniyor. 71 kişinin öldüğü An 148 uçağı. Ve Ukrayna. Meydan olayları, keskin nişancılar mahkemeye çıktılar. 2014'te Ukrayna'da Kiev'de parlamento darbesiyle Yanukovych yönetimi devrilmişti. Onun yerine neonazilerin de koalisyon ortağı olduğu AB yanlısı bir hükümet başa gelmişti. Minsk anlaşmaları, Donbas, Kırım süreci derken bir türlü uygulanmadı bütün bunlar, varılan uzlaşmalar. Şimdi bütün bu süreci tetikleyen meydan olaylarında protestocular ve polislere ateş açan keskin nişancılar mahkemedeler. Gürcistan'ın eski lideri ve daha sonra Ukrayna'ya geçip orada Odessa valiliği yapan Saakashvili paketlenip ülkeden çıkartıldı ki kendisinin de bu keskin nişancılarla ilgili bilgili olduğu belirtiliyordu. Bu keskin nişancılar konuşmaya başlamışlar. Detaylarını daha sonra da aktarmaya çalışacağım ama süremi aşıyorum. İOKA'dan Simply Falling'le bir ara verelim. Az sonra doçent doktor Yaprak Gürsoy'la Türk-Yunan krizini konuşacağız. Bizden ayrılmayın. There goes my heart again. All of this time I thought we were pretending. Nothing looks the same when your eyes are open. Now you're playing these games to keep my heartbeat spinning. Yeah. Show me love you, show me love you, show me everything my heart is capable of. You reshape me like butterfly origami. Oh.
Eksende dünyayı konuşuyoruz.
Olası sonuçları saldırıyı değerlendirmeye çalıştıkça başlamış.
Yarım hasta konuştuk Moskova Devlet Üniversitesi'nden.
Profesör Hüseyin Bağcı ile değerlendirdik.
Faik Bulut'la konuştuk. Türkiye-Irak ilişki. Selim Sezer'le konuştuk. Hamas'ın yeni siyasi.
Ceyda Karan'la Eksen hafta içi her gün 16-17 saatleri arasında RSFM'de.
Eksen'in ikinci yarısındayız. Telefon hattımızın diğer ucunda Londra'dan Aston Üniversitesi'nden doçent doktor Yaprak Gürsoy var. Hoş geldiniz yayınımıza.
Hoş bulduk. Nasılsınız?
Teşekkür ediyorum Yaprak Hanım. Biraz dış politikada gerilimli bir dönemden geçiyoruz. Malum hep Orta Doğu konuşuyoruz ama öte yandan da bir süredir Türk-Yunan ilişkilerinde de sıkıntılı bir döneme girildiğinin işaretlerini görüyoruz. Gerek Ege'deki kayalıklar, adacıklar üzerinden gerekse Kıbrıs Rum yönetimiyle ilgili Kıbrıs sorununun çözümsüzlüğünden kaynaklanan bir dönemle karşı karşıyayız. Karşılıklı gerilim giderek bu hafta, geçen hafta ve bu hafta yükseldi. Öncelikle şöyle başlamak istiyorum, şunu sorarak başlamak istiyorum. Epeydir bir sakinlik vardı Türk-Yunan cephesinde, Türk-Yunan ilişkileri cephesinde. Sıkıntılar, sorunlar olsa bile çok da dile getirilmiyordu. Niçin şimdi bir anda kendimizi yeniden bir karşılıklı işte kınamalar ve sert retorikle bulduk?
Evet.
Çözümlenmeyen sorunlarla alakalı muhtemelen ama yani genel çerçeve olarak baktığınızda siz ne görüyorsunuz?
Evet. Şimdi ilişkilere baktığımızda bu Doğu Akdeniz bölgesinde Türkiye'nin gerek Yunanistan'la gerek Rum kesimiyle ilişkilerine baktığımızda evet yani işin bir tarihsel boyutu var. Zannedersem bunu göz ardı edemeyiz. Dönem dönem inişler işte çıkışlar yaşıyoruz. Bazen ilişkilerimiz daha iyiymiş gibi oluyor. Bazen daha kötüymüş gibi oluyor. Ama arka planda tabii çözümlenmesi gereken çok ciddi sorunlar var. Yunanistan'la tabii Ege meselesi, hem deniz mili, hem karasuları, hem hava sahası sorunları. Yani Ege zaten ciddi bir sıkıntı aslında ve bu belki 1970'lerden beri böyle diyebiliriz. Hatta Lozan Anlaşması'ndan beri çözümlenmeyen sorunlar iki ülke arasında var. Rum kesimiyle olan sıkıntılarımız, Kıbrıs Adası ile ilgili sorunlar zaten malum. Bir de bunun üzerine 2000'lerin başında Doğu Akdeniz'de bir işte petrol ve doğalgaz rezervi bulunduğu tespit edildikten sonra tabii işler daha da kızıştı. 2011'den beri dönem dönem burada da bu rezervlere bağlı olarak sıkıntılar yaşıyoruz. Bu inişler çıkışı işte 96'da biliyorsunuz Kardak krizi sebebiyle neredeyse savaş konumuna geldik. Fakat daha sonra taraflar geri adım attılar. Hiç beklenmedik bir şekilde bundan 3 sene sonra 1999'da işte deprem olduktan sonra bir deprem diplomasisi diye bir şey başladı. Ve ikili ilişkilerde çok işte pozitif bir şeyler olmaya başladı. Yani böyle bir iniş çıkış sürekli vardır ilişkilerimizde ama arka plandaki sıkıntılar hiçbir zaman çözüme tam olarak kavuşturulamamıştır. Bugün de ben aslında hani olan gelişmeleri biraz buna bağlıyorum. Çok da tabii ki ciddiye almak gerekir. Sorunlar çözülmeden her an böyle bir kriz tekrar yaşanabilir. Dolayısıyla sorunlar ciddidir. Ama bir operasyona sebep olur mu? Ülkeler yine işte Yunanistan'la Türkiye savaş aşamasına gelir mi? Gerçekten savaşır mı? Pek zannetmiyorum. Yani bu ilişkileri normal karşılıyorum. Artık.
Anladım. Ama şimdi şöyle bir şey var. 18 adanın şimdi tabii Ege'deki bu kıta sahanlığı sorunu çözümlenmeden işin aslını aslarını anlamak sıradan insanlar için de çok kolay değil. Fakat ortada bir şöyle bir şey var. 18 adanın Yunanistan tarafından işgal edildiği söylemi Türkiye'de çok yaygın. Bu çok yetkili ağızlardan da dile getiriliyor. Bunlardan altısında ise askeri yığınak olduğu, üsler kurulduğu. Şimdi bir bakış açısı, bir perspektife göre küçücük kayacıklar deniliyor. Ama başka bir açıdan baktığımız zaman da Türkiye karasının diyelim hemen dibinde çok yakın yani hiçbir çıkış olmadan hasmane
algılanan diyelim bir askeri varlık. Şimdi burada hakikaten hani haritaya şöyle bakınca da biraz sıkıntılı bir tablo çıkıyor. Yani sizin burnunuzun dibinde bir hak iddiası çıkıyor. Bu söylemlerin arkasını nasıl anlamak lazım? Yani bu kıta sahanlığı meselesini nasıl anlamak lazım? Dünyada da örnekleri var. Yok değil aslında ama bir şekilde dondurulabiliyor. Yunanistan niçin şimdi eğer doğruysa bu kadar askeri yığınak içerisine giriyor? Siriza yönetimi de var. Daha sol addedilen.
Evet. Yani aslında tabii şu anda Yunanistan'daki iktidarın bir koalisyon hükümeti olduğunu da unutmamak lazım. Yani Syriza sol iktidarın büyük partisi ama bir küçük partisi Anel'de sağcı bir parti ve sağ popülist bir parti. Hatta Savunma Bakanı Kamenos oldukça sağ görüşlere sahip olan bir lider. Bu yani parti iktidar içerisinde de zannedersem hani Türkiye'ye karşı tutumla ilgili çok da net bir görüş hakim değil. Yunanistan'ın kendi içinde de zaten şu anda ciddi sıkıntılar var. Yani ekonomik krizden bu yana belki son zamanlarda çok ciddi bir kriz patlak vermiyordu. Çünkü Yunanistan kendi ekonomik kriziyle uğraşmak mecburiyetindeydi. Kendi parti sistemleri 2009'dan bu yana komple değişti. Tamamen yeni bir başbakan, yeni bir parti iktidara geldi. Bunlar çok büyük değişimlerdi. Fakat şu anda 2015'ten beri bu iktidar hükümette ve tabii biraz kendisini göstermeye çalışıyor da olabilir. Evet. İşte biliyorsunuz Makedonya meselesiyle ilgili de son zamanda gelişmeler oldu. Yani Yunanistan Makedonya'nın ismini tanıyıp tanımamak konusunda görüşmelere başladı. Halk sokaklara döküldü. Kimilerine göre 1 milyon kadar insan sokaklarda bu görüşmeleri protesto etti. Yani Makedonya ismini kabul etmek istemiyorlar. Yani Yunanistan'ın kendi içinde her zaman sağ tandans ve sağ görüşler bu da dış politikada daha riskli adımlar atmasına Yunanistan'ın sebep olan olur. Yani Türkiye karşıtlığı da zaten kullanılabilecek bir şeydir her zaman. Yine bu şekilde değerlendirmek lazım. Şimdi Yunanistan'ın bu adalardaki hak talebi, hatta işte kara sularını 12 mile çıkarmak istemesi, Türkiye'nin söylediği 6 mili kabul etmemesi, 10 deniz mili bizim hava sahamızdır demesi ve onun için o 10 deniz mili içerisinde sürekli olarak savaş uçaklarını uçurması, Türkiye'nin buna sürekli karşılık vermesi, kabul etmediği o 4 millik arada it dalaşı dediğimiz hadiselerin sık sık yaşanması, neredeyse her gün diyebileceğim sıklıkta aslında bunlar yaşanır. Ama medya buna ne kadar sıklıkla dikkat ediyor, iktidarlar bunu ne zaman bir mevzu haline getirmeye başlıyor ve krizler ne zaman patlak veriyor? Burada biraz ülkelerin iç politikalarına, onların dinamiklerine, iktidardaki hükümetlerin o andaki mevzularına bakmak lazım. Arka planda aslında bu sürekli var. Yani bu adaların militarizasyonu, Kardak Adası'nın kime ait olduğu mevzusu, bunların hepsi zaten uzun zamandır var olan sorunlar. Niçin buna şu anda dikkat ediyoruz? Evet. Biraz işte konjonktürel faktörler etkili diye düşünüyorum ben.
Evet. Şimdi peki bunu dindirmek için ne yapmak lazım? En son Başbakan Yıldırım'ın telefon görüşmesi yaptığı anlaşılıyor ve bir de üstüne bir nota da verildi. Bunlar sıradan diplomatik hamleler olarak, karşılıklı sıradan diplomatik hamleler olarak mı algılamak lazım bunu? Yani biraz da hani gerçekten iç politikadan da kaynaklı krizin bir boyut değiştirme riski var mı peki?
O risk her zaman var. Ne oldu işte geçen gün, hatta dün zannedersem, iki bot birbirine sürtündü. Ondan sonra Yunan botu önde bir hasar meydana geldi Kardak açıklarında. Yani bunlar risk tabii ki. Çok daha ciddi bir kaza da olabilirdi. Dolayısıyla yani bu riskler çok daha fazla büyümeden diplomatik adımlarla tabii krizi birazcık daha kontrol altına almak gerekiyor. Bu bakıma hani Tsipras'la Yıldırım'ın yaptığı telefon konuşması muhakkak ki olumlu. Ama şu da bir gerçek. Şimdi her Yunanistan kendisine ait olduğu adaları çevresinde bir harekete başladığı zaman bu Rum kesimi için de aynı şey söz konusu. Türkiye buna tehditle karşılık verir. Gerekirse kendi gemilerini gönderir. Gerekirse kendi uçaklarını gönderir ve genelde Yunanistan'da da Rum kesiminde de geri adım atılır. Bu aslında bir şey göstergesidir. Olur da biz bir şekilde masaya oturur ve bu konuları tartışmaya başlarsak, ben burada hak iddia ediyorum diye Yunan tarafı Türkiye'ye göstermeye çalışır. Türkiye de yine aynı şekilde olur da masaya otursak, ben bu buraları size bırakmadım, tarihsel olarak hiçbir zaman bırakmadım, benim de hakkım var buralarda diyebilmek için. Yani bu krizlerin aslında böyle bir amacı var. Yani biz sessiz kalırsa, Türkiye sessiz kalırsa eğer bunlara, o zaman yarın öbür gün masaya anlaşmak için oturulduğunda sessiz kalmış olur. Dolayısıyla kendi gücünü göstermek diplomatik olarak mecburiyetindedir. Bu böyle bir kriz gibi bir şey yaratır ama sonunda genelde de bugüne kadar Amerika arabuluculuk yapardı ama ben bugün tek böyle bir arabuluculuk yapacağını zannetmiyorum. Başka ülkelerin aman işte hani siz bizim ikiniz de müttefikimizsiniz lütfen hani birazcık daha ılımlı davranın demesiyle iki tarafta geri adım atıyormuş gibi yapar ama arka planda ben orada hak iddia ettim diskuru kalır. Evet. Yine benzer bir şey olacaktır diye düşünüyorum. Zaten bu Kıbrıs adası çevresinde olan son sıkıntıdan sonra da Kıbrıs Rum kesimi Cumhurbaşkanı Anastasiades kriz çıkmayacak, merak etmeyin dedi kendi halkına. Yani sanki daha fazla bir adım atmayacaklar ve şimdilik bu durumu bu şekilde bırakacaklarmış gibi gözüküyor. Ama yani bundan birkaç ay sonra tekrar bir kriz çıkar mı? Çıkar. Yani her an çıkabilir. Evet. Hiç beklemediğiniz bir şekilde birdenbire çok ciddi bir diplomasi trafiğiyle olumlu bir takım şeyler de olabilir. Biraz şey de önemli burada. Bu 8 pilot davası var biliyorsunuz. Evet. Yani bu konjektürel olarak tabii yeni bir şey. 15 Temmuz darbe girişiminden sonra Türkiye'den Yunanistan'a iltica talebinde bulunan 8 pilot, Yunanistan mahkemeleri bu taleplerini kabul etti. Ve Erdoğan ziyaretinde Yunanistan'a bunu dile getirdi. Ciddi bir şekilde kaygı duyduğumuzu ve geri vermeleri pilotları talebinde bulundu. Bu tabii Yunanistan'da bayağı bir aslında şok yarattı. Yani ziyaretin kendisi zaten bayağı bir şok
onu
yarattı.
Onu da soracaktım. Evet.
Yani çünkü hani daha ılımlı bir görüşme bekliyordu Yunan tarafı. Fakat Erdoğan'ın çıkışlarını biraz sert buldular. Hiç beklemedikleri bir takım mevzular gündeme geldi. O zaman Tsipras'ın Erdoğan'a söylediği diye biz kendi mahkemelerimize karışamayız oldu. Ama birkaç gün sonra geri adım attılar ve gerçekten Yunanistan'da iktidar mahkemelerden kararı geri değiştirmesi gibi bir talepte bulundu. Yani aslında Türkiye'nin çıkışı, Erdoğan'ın çıkışı iktidar nezdinde bir ses buldu diyebiliriz. Ama mahkemeler bunu kolay kolay kabul etmeyecekler orada. Kamuoyunda tabii çok büyük tepki oldu. Yani nasıl olur da bir iktidar, hükümet mahkemelere karışır diye. Yani bu işte tam olarak çözümlenmiş değil. Biraz bunun arka planında böyle bir şey de var. Yani evet, Ege sorunu her zaman olan bir sorun. Evet. Her zaman gündeme gelebilecek bir sorun. Ama şu anda yeni bir sorunumuz da var. Belki bu da krizin arka planında. Niçin şimdi böyle bir şey yaşadık? Tam bu tarihte böyle bir şey yaşadık sorusunun cevaplarından biri olabilir.
Evet. Soracaktım ben, siz de hemen oraya getirdiniz. Şimdi tabii 10 yıllar sonra Cumhurbaşkanı düzeyinde bir ziyaret yapılmıştı. Gerçi biraz gecikmeli şimdi bakıyoruz. Bu kriz vesilesiyle bakıyoruz ama... Tabii 10 yıllar sonra bir ziyaret yapılınca bunun dışişlerinde hazırlanması, etmesi, insan daha fazla beklenti sahibi oluyor. Yani bu tarz ziyaretler bir takım sıkıntıların aşılması için genellikle dünyada yapılan şeyler. Bizde ise sanki öyle olmamış gibi bir izlenim bıraktı. Ve hemen arkasından da bu kriz gelince, yani bu ziyaretten kısa bir süre sonra bir anda böyle Türk-Yunan ilişkileri alevlenince o zaman akla başka şeyler düşüyor. Siz Yunan tarafını da yakından takip ediyorsunuz. Bu manada Cumhurbaşkanı'nın ziyareti bağlamında ilişkilerin, yani ziyaretin daha doğrusu bu ilişkilere olası tesirlerini öngördüler mi? Nasıl tartıştılar bunu bugünkü krize gelinceye kadar?
Yani dediğim gibi çok büyük bir sürpriz olarak değerlendirdi bunu Yunan basını. Daha olumlu bir şey bekliyordu. Yani Erdoğan'ın gelmesini heyecanla bekliyorlardı. Şimdi bir kısım basın hiçbir şekilde kabul etmememiz lazım. Hani gelmemesi gerekir, konuşmaması gerekir, muhatap bile almamamız gerekir diye bir tavır takındı. Tabii o kesimi hiç bilmiyorum, yani ciddiye almamak lazım. Çünkü iki ülke diplomasisi arasında Cumhurbaşkanı'nı ziyaret etmesini kabul etmemek gibi bir şey söz konusu, evet, olamaz. Daha göreceli ılımlı basındaysa evet, bu önemli bir başlangıç olabilir. İlişkilerin iyiye gitmesi için önemli bir şey olabilir diye algılandı. Fakat daha ilk görüşmede, yani Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Pavlopoulos'la, kendi mevkidaşıyla Yunanistan'da yaptığı görüşmede Yunan tarafının beklemediği bir şekilde Lozan Anlaşması gündeme geldi. Ve Erdoğan dedi ki Lozan Anlaşması'nı tekrar gözden geçirmemiz gerekir. Olmadı tekrar bir anlaşma yapmamız gerekir. Bunu Yunan tarafı birebir kendine tehdit olarak algılıyor. Biz nasıl ki adaların silahlandırılmasını bir tehdit olarak algılıyorsak, nasıl ki eğer kara sularını 12 mile çıkartırlarsa o zaman bizim kıpırdayacak yerimiz kalmaz diye algılıyorsak, onlar da Lozan Anlaşması'nın tekrar görüşülmesini bir tehdit olarak algılıyorlar. Çünkü Lozan Anlaşması iki ülkenin ilişkilerini herhangi bir zemin bile olsa bir zemine oturtan bir anlaşmadır. Bunun sorgulanması, o zaman Türkiye bize karşı düşmanca mı davranacak sorusunu Yunanistan'da gündeme getiriyor. Bu tip durumlarda bir taraf tehdit algılarsa kendini koruma amacıyla bile olsa kendini silahlandırmaya da başlayabilir. Daha agresif davranmaya da başlayabilir. Bu da karşı tarafın aynı şekilde yine daha çok tehdit algılayıp kendisini silahlandırması, kendisinin daha agresif söylemlerde bulunmasına sebep olur. Böylelikle iki taraf birbirine daha çok agresif bir şekilde davranmaya başlar ve kriz büyür. Yani Yunanistan tarafından bakınca zannedersem bu ziyaret pek de beklenildiği kadar olumlu olmadı. Evet. Çünkü krizin arka planında bence bunu görmekte fayda var. Ama Türkiye'nin Lozan Anlaşması'nı iyi bulmadığı Türk-Yunan ilişkileri açısından, işte bu mesela adaların kime ait olduğu belli değil. Çünkü Lozan Anlaşması'nda bu konu tartışılmamış. İşte Lozan Anlaşması karasularını 3 mil olarak belirlemiş ama bu noktadan itibaren Deniz Hukuku Sözleşmesi imzalanmış 1980'lerde. Yani üzerinden çok seneler geçmiş. Bütün dünyada artık 12 mil karasuları olarak kabul ediliyor. Yani anlaşmanın gözden geçirilmesi gereken kısımları var. Muhakkak var. Ama zannedersem bu söyleme veya bu düşünceye daha Yunan kamuoyu hazır değil. Dediğiniz gibi belki çok iyi bir hazırlık yapılmamış olabilir. Yunan tarafının böyle bir söylemi nasıl algılayacağı düşünülememiş olabilir. Ama tabii unutmamak gerekir ki bu tip çıkışlarda Yunan tarafı her zaman bir tehdit algılıyor. Evet. Rum kesimi için de aynı şey söylemek mümkün. Yani daha sonuçta savaş yaşamış bir ada olduğunu düşünürsek buranın, her türlü agresif kelime, cümle Rum kesiminde birkaç kat daha yüksek sesle duyulup daha çok korku uyandırıyor.
Evet. Peki son olarak bir de Avrupa Birliği'nin tutumunu sormak isterim. Görüldüğü kadarıyla Yunanistan'dan yana bir tavır koyulmuş vaziyette. Türkiye-AB ilişkilerinde de sıkıntılar var. Nasıl okumak lazım? Tam da böyle Almanya'da yeni koalisyon kurulurken ve Türkiye ile yeniden bir Mart'ta zirve planlanırken bir anda bir de Yunanistan'la böyle bir krizin karşılarına çıkması. Evet. Avrupa Birliği'ni nasıl şey yapmak lazım?
Yani Avrupa Birliği genelde zaten bu tip durumlarda hani Yunanistan daha pozitif yaklaşır. Çünkü Yunanistan sonuçta bir Avrupa Birliği üyesi. Şimdi Rum kesimiyle de aynı şey söz konusu. Yani Rum kesimi de artık bir Avrupa Birliği üyesi olduğuna göre kendi üyelerinin çıkarlarını tabii ki bir aday ülkenin çıkarından daha üstün tutacaklar. Bu aynı zamanda Kıbrıs Adası'nın civarındaki doğalgaz arama çalışmalarına Avrupa Birliği müdahil. Zaten İtalyan ve Fransız şirketleri şu anda orada sondaj çalışmaları yapıyor. Dolayısıyla İtalya da bu işin içinde, Fransa da bu işin içinde ve Doğu Akdeniz'den çıkartılacak petrol ve doğalgazdan Avrupa Birliği de bir şekilde nemalanmak istiyor. Yani dolayısıyla Türkiye ile arada olabilecek sıkıntılar bu açıdan da Avrupa Birliği gözünde bir sıkıntı. Ve Avrupa Birliği dediğim gibi Rum kesiminde Yunanistan kendi üyesi olduğu için her zaman onların tarafını tutmaya daha meyilli olacaktır. Ve Türkiye'de tabii ki ilişkiler artık neredeyse Avrupa Birliği ile kopma noktasına geldiği düşünülürse bu ilişkide her zaman kaybeden taraf olacaktır. Şu anda Amerika ile de daha önce dediğim gibi Amerika arabuluculuk yapardı. Avrupa Birliği tam olarak arabulucu olarak gözükmezdi, kabul edilmezdi. Çünkü bu söylediğim gibi eşitliksiz ilişkiden dolayı. Ama Amerika ve NATO arabulucu olarak kabul edilirdi. Çünkü hem Yunanistan hem Türkiye NATO üyesi. Amerika müttefiki. Fakat şu anda tam olduğumuz durumda bu da söz konusu değil. Yani Türkiye ile Amerika'nın ilişkileri gergin. Dolayısıyla mesela Amerika da artık bir ara buluculuk üstlenemeyecek. Türkiye oldukça yalnız bir konumda. Evet. Doğu Akdeniz'de.
Evet, yani orada da bir abluka da devam ediyor bu arada. Bilebildiğim kadarıyla daha değişmediyse durum. Evet. Bu doğalgaz çalışmalarını engelleme manasında ekstradan bir Avrupa ile Birliği ile Türkiye ilişkilerine bir başka madde galiba eklenmiş mi oluyor diyeceğiz.
Öyle oluyor zannedersem. Yani her açıdan bilmiyorum, Türkiye giderek Doğu Akdeniz'de yalnızlaşıyor diyebiliriz zannedersem. Onun için biraz Türkiye çıkarları açısından da dikkatli olarak bu şeyi indirgemek lazım. Yani biraz daha az aşağıya çekmek lazım gerginliği herhalde. Hı-hı. En azından kısa vadede.
Peki, çok çok teşekkür ediyoruz. Türk-Yunan ilişkilerindeki son gerilimi konuştuk. Doçent Doktor Yaprak Gürsoy'la Aslan Üniversitesi'nden çok teşekkürler katkılarınız
için. Ben teşekkür ederim. Sağ olun. Teşekkürler.
Evet, Eksen'in sonuna geldik. Hafta ortasında Throwing Copper'dan Selling the Drama ile veda edelim. Yarın görüşmek üzere. Hoşça kalın.
Eksende dünyayı konuşuyoruz.
Olası sonuçları saldırıyı değerlendirmeye çalıştıkça başlamış.
Yarım hasta konuştuk Moskova Devlet Üniversitesi'nden.
Profesör Hüseyin Bağcı ile değerlendirdik.
Faik Bulut'la konuştuk. Türkiye-Irak ilişkisi Selim Sezer'le konuştuk. Hamas'ın yeni siyasi.
Ceyda Karan'la Eksen hafta içi her gün 16-17 saatleri arasında RSFM'de.